Ayrım 7. Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 87. Karşılaşmalar. Aynı saatler Kuşadası Yat Limanı. Yat limanı günün kavuruculuğundan kalan sıcakla buharlanmış gibiydi. Erzaklarını, yolcularını yükleyen motor, yatlar, yelkenliler bir an evvel sahilden uzaklaşıp biraz olsun rüzgar hissedebilecekleri açığa çıkma telaşındaydı. Yat limanının çıkışına en yakın duran tekneler arasında 15 metrelik Gülşah, çelik ve plexiglas modern yatlar, ahşap yöresel trendiller arasında dik ağacından bindirme, maun rengi, klasik ince gövdesi güneşte parıldayan pirinç aksamıyla özenle korunmuş bir geçmiş zaman şıklığını sergilemekteydi. Üç uzun direğine şimdilik sarılı duran beyaz yelkenlerin açılıp kendisini sularda kaydırmasını bekler gibiydi. Kaptan ve genç Miço, teknenin kıç tarafında karaya yığılmış nevaleyi hararetli bir tempoyla içeri almaktaydı. Kaptan, elindeki son paketle beraber paserelden geçip teknenin içine atladı. Miço'yu erzağı yerleştirmesi için mutfağa gönderip motor kapağını açmıştı ki yayvan, arsız bir kadın sesi duyuldu. ''Kolay gelsin kaptan.'' Kaptan motor kapağının arkasından başını kaldırıp baktı. Kadını daha evvelden tanıdığı belli bir ifadeyle sırıttı. ''Oo Zinet, ne haber?'' Zinet üzerinde taşlarla süslü Bermuda şort, Calvin Klein tişört, ayağında mantar topuklu pembe pabuçlar, elleri belinde yerde iki sahte Louis Vuitton çantayla kıyıda durmaktaydı. Ters taktığı kepinin arasından yanından yüzüne gelmiş saçlarını, dudaklarını büzüp üfleyerek geriye atmaya çalışırken ters bir sesle cevap verdi. ''Hey, öyle Zinet falan yok artık. Bana Zinet Hanım desen daha iyi olur kaptan.'' Kaptanın ne onu ne de söylediklerini ciddiye almadığı çok belliydi. Hiç cevap vermeden işini yapmaya devam etti. Diğeri alınmıştı. ''Duydun mu kaptan?'' dedi. Kaptan gözünü ve elini motorlardan ayırmadan ''Hayrola sana da mı hanımlık verdiler?'' dedi. Zinet olduğu yerde bir adım atıp paserelin tam dibine geldi. ''Bana bak kaptan. Bugüne bugün bizzat Selçuk Bey'in misafiriyim. Anlaşıldı mı? Bana ona göre davransan iyi olur.'' Kaptan bu kez alaycılıktan uzak, söylenenin doğruluğunu anlamak üzere baktı. Yaptığı işi bırakıp teknenin kıçına geldi. ''Patron, misafirlerim gelecek demişti ama kim olduğunu söylemedi. Bilmiyordum, hoş geldin.'' Zinet adamın hizaya gelmiş olmasından memnun, onu düzeltti. ''Hoş geldiniz, lütfen.'' Kaptan alaycı bir sesle tekrarladı. ''Hoş geldiniz.'' Ardından kameradan çıkmış olan Miço'ya Zinet'in eşyalarını içeri alması için bir işaret verdi. Güneşin kavurduğu bedeni çelimsiz görünen ama bir pire kadar hızlı genç çocuk çevik adımlarla bir hamlede paserelin üzerinden rıhtıma ulaştı ve çantaları kapıp aynı süratle geriye koştu. Zinet yanaklarına, alnına dökülen saçları kebinin altına sıkıştırıp paserelin üzerine çıktı. Ancak topuklarının ikisi birden köprünün oluklarına takılmıştı. Sadece bir tarafta ip korkuluğu olan dar, ahşap paserel üzerindeki dengesiz ağırlıkla yaylandı. Zinet dizlerini kırıp ipe iki eliyle sarılırken bir çığlık attı. Yana kayan kepini düzeltmek için elini korkuluktan çektiğinde topuklarından biri biraz daha deliğin içine oturdu. ''Kaptan, kaptan!'' Onun zorda olduğunu zaten görmüş olan kaptan, sanki seslenilince durumu yeni fark etmiş gibi Miço'suna işaret etti. Miço fırlayıp Zinet'in yanına geldi ve ilk iş olarak onun ayaklarını ayakkabılarından kurtardı. Sonra diğer elinden tuttu ve tekneye girmesine yardımcı oldu. Topu topu 5 adımlık mesafe Zinet'e 500 metre gibi gelmişti. İçeri atlar atlamaz kebini çıkarıp savurduğu saçlarını eliyle tararken hayranlıkla etrafına bakındı. Miço'nun kendisine uzattığı ayakkabıları tekrar giymek üzereydi ki kaptanın uyarısı duyuldu. ''Ayakkabı giyilmez burada.'' Zinet kuralı isteksizce kabullenerek omuzlarını silkti. Ayakkabıların bağcıklarını sağ elinin işaret ve orta parmağına geçirip ileri geri salladı. Sonra başını kameradan uzatıp beline kadar sarkarak içeriye göz gezdirdi. tekrar ellerini beline koyarak geri çekildi. Keyiflendiği açıkça belliydi. Kısa gırtlaktan bir kahkaha attı. Usturmaça ve halatları düzene koymakta olan kaptanla Miço'ya doğru seslendi. Kaptan, kameram hangisi? Girip yerleşeyim bari. Kaptan onun yüzüne bakmadan işini yapmaya devam ederken cevap verdi. Patron gelmeden size hangi kamerayı vereceğini bilemem. Beklemek zorundasınız. Adamın sesi ve tavrı ilk karşılaştıklarında olduğu gibi laubali değildi ama bu misafiri fazla önemsemediğini çok belli ediyordu. Zinet elleri belinde omuzlarını kaldırdı. Patron ne zaman gelir ki? Hiçbir fikrim yok. Şimdi de gelebilir, akşama da. Dursun kaptan kim olduğunu iyi bildiği Zinet'i patronunun esas misafir olarak kabullenmekte zorlanıyordu. Bir önceki patronun oğulları da arkadaşlarıyla beraber manken, şarkıcı, oyuncu müsveddesi kızları atarlardı teknelerine. Kızlar pahalı yaşanacak birkaç gün ve marifetlerine göre bank hesaplarına eklenecek bir miktar nakit için tüm seksapellerini, cilvelerini, işvelerini kullanır, müşteri adayına göre bazen de ağır, sofistike takılmaya çalışırlardı. Ama Zinet hiçbir zaman bu asıl kızlardan biri olmamıştı bugüne dek. Onun için pek şaşkındı. Zinet'in aynı mesleği icra eden diğerleri gibi ince güzel bir vücudu, yalandan da olsa bir kibarlığı ve estetik kaygıları yoktu. Tam aksine pazulu sayılabilecek bacakları, kalın tabanlı, geniş ayakları, kalın küt parmakları, yaşına göre oldukça kilolu, iri bir poposu ve ona oranla da küçük memeleri vardı. Hayret diye düşündü kaptan. Hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyde kusur bulan patronunun karısını boşadığından beri tekneye getirdiği kadınları nasıl seçtiğini aklı almıyordu doğrusu. Kalite gittikçe düşüyordu. Hatta şu an yanı başında duranla dibe vurmuştu diyebilirdi. Allah daha beterinden saklasın dedi içinden. Bir sonrası kim? Tavuk uçmazdan zilli zeliha mı? Biz boşuna mı vaktinde geldik diye şikayetçi bir sesle sesleniyordu Zinet. Kaptan kendi özel düşüncelerinden sıyrılıp biz de vakit patronun saatiyle çalışır dedi. Verdiği cevabı çok anlamlı bularak kendinden memnun bir ifadeyle. Diğeri kollarını kavuşturup dudaklarını sıkıntıyla büzdü. Böyle oturacak mıyım burada şimdi? Yo, mecbur değilsin, istersen dışarı çık dolaş. Çıkınız dolaşınız diye yüksek sesle tek tek kelimeleri çoğullaştırıp kaptana nezaket kurallarını hatırlattı. Zinet limana ve çevresine bir göz gezdirdi. Ya ben dolaşırken patron gelirse? Bir ihtimal kıyıda kalırsınız. Çünkü patron geldiği an denize çıkılır. Bunu söylerken onu kıyıda bırakıp denize açılmaktan ne kadar keyif alacağı seziliyordu. Yok artık, devenin pabucu dedi Zinet. Kaptan avucu ile dirseği arasında sardığı ip yumağını bağlayıp oturağın içine bırakırken hiç cevap vermedi. Misafirin keyfi kaçmıştı. Kaptanın kendisine yardımcı olmayacağı aşikardı. Sıkıntılı bir poflamayla çantalarının bırakılmış olduğu noktada durdu. Ama Miço'nun güverteyi silmeye başlamasıyla bir başka yöne, bez ayaklarına yaklaştıkça oradan karşı tarafa geçti. Sonunda yana çıkıp parapetin üzerine kalçasını yerleştirmişti ki kaptanın ikaz sesi duyuldu. Onlara oturulmaz Zinet Hanım, sadece tutunmak içindir. Zinet uzanıp kameranın açık lumbozuna tutunarak tekrar ayağa kalkarken ukalalık et bakalım görürsün diye geçirdi içinden. Buruna doğru yürüyüp düzenle yerleştirilmiş halatların arasında durdu ve limandan ayrılan tekneleri izledi. Bikinilerini giymiş, bronz renkli, kendilerinden emin, sere serpe yayılmış, güneşe tapar gibi vücutlarını açmış kadınları kıskançlıkla izledi. Duyduğu tasasız bir kadın kahkahası yüreğini mutsuzlukla tırmaladı. İki gün sonra bu yelkenliden inip tekrar büyük pansiyonun Seattle çalışan odasına dönmek fikri sıcağa rağmen içini üşüttü. Her ay para göndermek zorunda olduğu Bursa'daki annesi ve henüz talebe erkek kardeşi aklına geldi. Kendisi orta ikiden terkti ama kardeşini okutmak istiyordu. Annesine İstanbul'da güzel bir ev almak, onu da Bursa'daki yorgun, yıpratıcı geçmişinden çıkarmak ne kadar iyi olurdu. Az ileride denize açılan Sansikar'ın kıç tarafında ayakta, elini gözüne siper etmiş denize bakan kadın dikkatini çekti. Bikinisinin üzerine incecik pamukludan kollu uzun iki yanı derin yırtmaçlı bir elbise geçirmişti. Teknenin hareketiyle rüzgarlanan eteklerinden uzun, mevzun bacaklarının yanık amber teni sürdüğü yağın parıltısıyla bronz heykel gibi parlıyordu. Teknenin limandan ayrılıp gözden kaybolması Zinet'in içini rahatlattı. Hiç tanımadığı ve belki de bir daha hiç göremeyeceği heykel gibi kadının üzerinde olduğu tekneye ve kendine sahip güzelliğinden emin duruşu içini burkmuş, kendinde olmayan ama açlığını çektiği her şeyi bir arada göstererek ona bir kez daha hatırlatmıştı. Hırs yaşlarını tutmak için gözlerini kapayıp açtı. Yutkundu ve küçük bir öksürükle genzini temizledi. Yemin olsun dedi dişleri arasından, kendi duyabileceği bir sesle. Ben de bu teknenin hanımı olmazsam Zinet değilim. Selçuk bir akşam evvel şeytanıyla karşılaştığı andan beri yaşadıklarının tatlı yorgunluğu içinde arabasının kontağını çevirdi. Hiç planlamadığı kadar büyük bir süratle gelişmişti her şey. Bugün hem Bora hem de Vefa ile yaptığı konuşmalar mücadelesini başlatmıştı. Hem de açık denizde sakin sakin hazırlanan ve ansızın patlayan bir fırtına gibi. İçinde geleceğe dönük kesinleşen heyecanla hafiflemiş, ayakları yerden kesilmişti. Bedenini sanki bacakları değil de yükselen adrenalini taşıyordu. Zamanı iyi kullandın bugün dedi şeytanı. Hem Bora hem Vefa iyi iş çıkardın. Şimdi de amcanı doldur bakalım. Ofisten çıkmadan önce son arayışında nihayet Refet Vardar'la konuşabilmişti. Evine çağırmıştı amcası. Şimdi havaalanı yolunda Yeşilköy'de ona uğrayacak, hazırladığı plan dahilinde Berke'nin kuyusunu kazmaya başlayacaktı. Ama amcasının ne Bora ne de Vefa olduğunu, kendisini zor bir sınavın beklediğini biliyordu. Risk almazsan alacağın zaman neler kazanacağını bilemezsin diye fısıldadı şeytanı. Ne anlatırsan anlat, bunlar amcanın seni affedemeyeceği şeyler olmayacak. Ama bu mücadeleyi geciktirirsen sen kendini affetmezsin. Bir an önce Yeşilköy'e varıp ne zamandır yazmakta olduğu senaryoyu ailenin en yüksek merciğine aktarmak için sabırsızlanıyordu. Kendisini güçlü, donanımlı ve mükemmel hissediyordu. Babasının ve Berke'nin yurt dışında bulunması bu görüşmenin zamanını ideal kılıyordu. Spor Mercedes'i sahil yolunun trafiği içinde gazlayıp sol şeride geçti. Şimdi Berke olsa yine, yahu Selçukcuğum istediğin arabayı alabilecekken neden elin adamının arabasını kullanıyorsun der, başının etini yerdi. Saydun'un arabasıydı Mercedes 300 SL. Ne sikici araba bu abi dediğinde al kullan demişti. O gün Fazıl'a ile havaalanında karşılaşmış ve onu Taksim'deki evlerine getirmişti. Saydun, Selçuk'a söyledikleri buydu ama o işin içinde havaalanı ile ev arasında geçen yolculuktan daha fazla süren bir beraberliğin olduğunu tahmin etmiş, en azından ümit etmişti. Karısının Saydun gibi prestij sahibi, yakışıklı, hoş ve olgun bir erkek tarafından beğenilip seçilmiş olması ihtimali dahi onu heyecanlandırmaya yetmişti o akşam. Daha fazlasını bilmiyor, merak da etmiyordu. Aralarından su sızmıyordu. Üstelik kıymetli arabasını bir beğeni üzerine ona kullandırmaktan çekinmemişti Saydun. Spor arabalara meraklı ve yarışçı olan Berke, arabanın Saydun Yeniçeri'ye ait olduğunu anladığı an itirazını dile getirmiş ve bu Selçuk'u çok rahatsız etmişti. ''Ne Saydun'un ne bir başkasının arabasını kullanmaya ihtiyacın mı var?'' Üstelik zaten durumun ne olursa olsun bir başkasının arabasını sürekli kullanıyor olmak yakışmıyor sana Selçukcuğum demişti. Selçuk kuzeninin ikaz sözlerini laf kalabalığıyla geçiştirmiş ama zihninden esas cevabını vermişti. Yahu sen anlamazsın amigo demişti kendi kendine. Tahmin ediyorum ki herif benim karıya biniyor. Ben de onun arabasını gazladıkça rövanş alıyorum. Ama sen anlamazsın. Seni aşar bu durum. Gerçekte de Fazıl'a ile Saydun'un ilişkisi vardı. Saydun Yeniçeri babadan beri sahip olduğu yüksek tirajlı gazeteyi yeni yükselmekte olan bir iş adamına muazzam bir paraya devretmiş ve hayatı boyunca hep yaptığı ancak daha az vakit bulduğu şeylere şimdi kendini full time adamıştı. Gazetenin sorumluluğundan kurtulduğundan beri lüks seyahatler, astronomik fiyatlı otel süitleri ve restoranlar, kavların pahalı şarapları ve kandırabildiği arkadaş karılarını metres edinme zevklerini hayatının amacı haline getirmişti. Özellikle yakın görüştüğü dostlarının hayatlarını yakından takip ettiği için farkına vardığı evlilik zaaflarını çok iyi değerlendirir ve bunu bonkörlüğüyle birleştirip bir kanaviçe işler ustalığıyla neticeyi istediği yere yatağa götürürdü. Yıllar önce karşılaştıkları bir Paris akşamında Fazıl'ın sınırsız lüks arzusunu ve buna yetemeyen Selçuklu aralarında görünen büyük aşka rağmen kendisinin devreye girmesine ne kadar müsait olduklarını hemen fark etmiş ve beğenilmeyi bekleyen, yaşayan genç kadının gözlerinin içine sevişir gibi attığı bakışla ilk hamlesini yapmıştı. O akşamdan sonra her şey çok kolay gelişmiş, Fazıl'ın sık sık yalnız çıktığı Paris, Londra, Roma, Milano gezilerinin çoğunda beraber olmuşlardı. Oralarda buluşur, yine yurt dışında ayrılır dönerlerdi. Fazıl'a en pahalıya ve en iyi olan merakıyla çapkın zamparasına hiç hesabını tutmadığı parasını büyük bir keyifle harcatmış, doymak tükenmek bilmeyen seks tutkusu ve eğlenceli beraberliğiyle de Saydun'u harcadığı her kuruşun karşılığını aldığını hissettirmişti. Selçuk'un tahminlerinin bile ötesinde kalan ise bu ilişkinin birkaç senedir fasılalarla devam etmek olduğuydu. Zira ne Saydun ne de Fazıl'a tek birer sevgiliyle tatmin olup bağlanacak tiplerdi. Her ikisi de ara duraklarda farklı insanlarla gönüllerini hoş ediyor, sonra zamanları uyup birbirine arzuları kabardığında tekrar aynı yatağa girebilecekleri bir zemin hazırlıyordu. Genç kadın evlilikleri boyunca kocasına karşı hiçbir kaçamağından vicdan azabı duymamıştı ama Saydun'la olan ilişkisi bir de üstelik içine huzur vermişti. Selçuk'un maaşının henüz onun arzularını tam anlamıyla karşılamaya yetmeyeceğini biliyordu. Birkaç sene evvel Taksim'deki apartman dairesinin perdelerini ve döşemeli kumaşlarını değiştirmek için ağlayarak ısrar ettiğinde düğünlerinde verilen hisse senedi paketini satmıştı Selçuk. O lotla bile holdingdeki ortaklığı lafı edilemeyecek kadar ufaktı zaten. Dolayısıyla Fazıl'a zengin bir başka erkeğin lüks ihtiyaçlarını karşılıyor olmasından, kocasını büyük bir masraftan ve yükten kurtarmış olduğunu düşünerek büyük bir rahatlık duymuştu hep. İşte sosyete dedikodusuna göre Selçuk ve Fazıl'ın ayrılıklarının sebebi bu ilişkiydi. Tabii olayın aktörlerinden birinin Saydun Yeniçeri olması hasebiyle hiçbir zaman medyanın ağzına sakız olmamıştı konuşulanlar. Bunlardan hiç haberi olmayan Selçuk'un bilmediği bir şey daha vardı. O, Fazıl'ı boşadıktan sonra Saydun'un bu işveli şımarık kızıl saçlıya karşı eski hevesi kalmamıştı. Metreslerinin evli ve harika bir aşk kaçamağından sonra yine evine, kocasına dönüyor olması ilişkiyi onun için hep daha cazip yapardı. Halbuki Fazıl'a şimdi kocasının elinden alınacak bir sevgili olmaktan çıkmış, yatağa atılmaya müsait, şımarık, masraflı herhangi bir kadın olmuştu onun için. Mercedes'ini de satacağı bahanesiyle Selçuk'tan geriye istemişti birkaç gün evvel. Selçuk gaz pedalına yüklenirken Saydun'un kendisine söylediği gibi arabayı gerçekten satıp satmayacağını düşündü. İstersen sen al demişti Saydun, onun almayacağını bal gibi bile bile. Her neyse diye düşündü, zaten artık Fazıl'a karısı olmadığına göre onun Saydun'la yatıyor olması da hiç mühim değildi. Onları bir arada düşünmek heyecan vermiyor, Mercedes'i kullanmaktan eski zevki almıyordu. Kuşadası dönüşü teslim edecekti. Refet Vardar'ın evi. Seher Vardar, verandanın altı basamak altında denize doğru uzanan mermer kaplı bahçede Camerian'ın gölgesine çekilmiş resim malzemelerini yaymıştı. Masanın üzerindeki fincandan çayını yudumlayıp samur fırçasını batırdığı ekolin şişelerinden aldığı renkleri küçük porselen bir tabağa yerleştirdi. Sol eliyle sigarasından derin bir nefes çekip denize doğru baktı. Günün bu saatlerine bayılıyordu yaz aylarında. O kavurucu sıcak bitiyor, insanı terletmeden, üşütmeden, iddiasız yumuşacık bir ılıklıkla sarıyordu hava. Renkler, sesler, telaş, hepsi güneşle beraber dinlenmeye hazırlanır gibiydi. Yukarıda ağabeyinin klasik plaklarından biri dönmekteydi. Verdi'nin Otello'sundan Dio di Guanchita Serenadı, Maria Lanza ve Licia Albanese'nin düetiyle yayılıyordu bahçeye. Seher, iki numara samur fırçasını suya batırıp tabaktaki ultramarin ve kobalt maviyi ıslatıp karıştırmaya başladı. Kenarlara dokundurulmuş sarı, kızıl kahve, filizi yeşil, vermiyon renklerinin her biri kendilerine değen mavilerle birleşip muhteşem bir renk cümbüşü yarattılar. Gülümseyerek tabağa baktı Seher. Ne kadar huzurlu, ne kadar mutluydu renkler. Ne kadar sessiz ve ne kadar güçlüydü. Şişelerinden çıktıkları an, dokundukları her şeye renk ve anlam veriyor, şeklini, ifadesini belirliyorlardı. Temiz, 10 numara fırçanın nazik darbeleriyle granüle kağıdını ıslattı. Ton ton maviliğin içine iyice buladığı 6 numarayı şöhlerin üzerinde bir tüy dokundurur gibi çekti. Fırçanın samur kılları arasındaki sarı, yeşil, lacivert maviler, kağıdın üzerindeki minik çukurlar ile tepecikler arasında ışık ve gölge oyunları yaparak dağıldılar. Deniz şimdi duyulmaya başlayan Maria Callas'ın sesiyle akıyor gibiydi. Fırçasının hareketi sanki notaları orkestra eden müzikal bir ritimle Marmara'yı boyamaya devam etti. Refet Vardar kütüphane raflarındaki eski klasik plaklarını düzenlemekteydi. Müzik çalarların teknolojisi ne kadar ilerlerse ilerlesin, bu muhteşem koleksiyonun keyfini hiçbir şey veremezdi ona. Artık 80'lerinde olan ara usta sayesinde pikabını ayakta tutuyor ve bu kıymetlilerini dinleyebiliyordu. Özellikle yıllardır büyük bir sabırla topladığı son violen plaklar koleksiyonunun göz bebeğiydi. Efsane şeflerin yönettiği mükemmel orkestraların eşliğinde sadece keman sesi eksik yorumlara Guarnerus'uyla eşlik ederken o muhteşem şölenin bir parçası oluyor, kendisini La Scala, Covent Garden, Metropolitan'da sahnede çalıyor gibi hissediyordu. Bir gün bu plakları kime bırakacağını düşündü. Acaba değerlerini anlayacaklar mıydı? Mesela şu anda çalan Maria Lanza'nın 22 Kasım 1955'te Hollywood'da Warner Bros. Stüdyosunda doldurduğu plaktı. Sonra Elaine Malbin ile 1950'de yaptığı Madame Butterfly plağı, o muhteşem Stolta, Para, Amor bestesi ve daha bunun gibi neler vardı kütüphanesinde. Dini Lipatti, Horowitz, Karayan, kapı çalınmıştı. Müziğin sesini hafifletip kulak kabarttı. Selçuk gelmiş olmalıydı. Onunla görüşmeyi daha ileri atmak için iyi bir sebep bulamadığından kabul etmişti ama Bora'dan duyduklarını henüz kafasında çözebilmiş, nasıl bir tavır takınacağına karar vermiş değildi. Zamana ihtiyacı vardı. Selçuk'un söyleyecekleri her ne ise onu dinleyip diğer mevzuyu şimdilik hiç değilse birkaç gün için uykuya yatırmaya karar vermişti. Selçuk salonun kapısında görünmüştü bile. Dudaklarına yerleştirebildiği en samimi tebessümüyle amcasına doğru ilerledi. ''Merhaba amca.'' Refet Bey, Mario Lanza'nın plağının kabını rafa bırakarak onu karşılamak üzere 2 adım attı ve elini uzattı. ''Merhaba Selçuk, gel çalışma odasına geçelim.'' Yaşadığı kafa karmaşası ve şüphelerle ilgili ipucu vermeden bir an evvel bu görüşmeyi bitirip yeğenini yolcu etmek niyetindeydi. Refet Bey önde, Selçuk arkasında yandaki çalışma bölümüne geçtiler. Oda sedef işlemeli siyah lake Japon mobilyalarıyla dekore edilmişti. Refet Fardar'ın rahmetli eşinin yıllar içinde topladığı paravan, konsol, iki camlı büfe, çalışma masası, orta sehpasının parlak siyah renkleriyle ağırlaştırdığı havayı, duvarda asılı tabak koleksiyonu, neredeyse insan boyu iki büyük vazo, kiraz çiçeği desenli kumaşla kaplı dört koltuk yeniden neşeli bir havaya sokup dengelemişti. Selçuk çocukluğundan beri kendisini bunaltan bu odayı bir kez daha tahammül etmek zorunda olan bir insanın bakışıyla süzdü. Refet Vardar kendisi bir koltuğa oturup diğerini Selçuk'a gösterirken sordu. ''Bir şey içmek ister misin? Çay, viski?'' Selçuk nedense ayakta kalmayı tercih etmişti. Odanın üzerinde yarattığı ağırlıkla söyleyecekleri ve karşılaşacaklarının endişesi bir araya gelince oturduğu takdirde sanki bir daha yerinden kalkamayacakmış gibi bir hisse kapılmıştı. ''Yok teşekkür ederim, sizinle konuşup uçağa yetişeceğim.'' Refet Bey oturması için yeğenine bir kez daha karşısındaki koltuğu gösterdi. ''Hayrola, seyahatin olduğunu bilmiyordum.'' Selçuk bu kez oturmaya mecbur hissetmişti kendisini. ''Mühim bir şey değil.'' deyip genzini temizledi. ''Kuşadası'na tekneye gidiyorum hafta sonu için.'' ''Pazartesi iştesin o zaman.'' Yine genzini temizleyip yutkundu. ''İçecek bir şey istemediğinden emin misin?'' ''Evet evet, ben pazartesi akşamı dönerim.'' diye düşünmüştüm. ''Bana haber vermedin. Sizi bugün çok aradım amca ama hep meşguldünüz. Her halükarda pazartesi sabahı masanda olmanı tercih ederim. Benimle konuşmak istediğin neydi?'' Selçuk ne zamandır aklında sıraya dizdiği sözcükleri söylemekte sabırsızdı ama nasıl başlayacağını kestiremiyordu. Bir taraftan zaman darlığı, diğer taraftan amcasının şu anki tavrı işini kolaylaştırmıyordu. Onu etkisi altına alabilmek ve kendisi rahatlatmak amaçlı gülümsedi. ''Beni kabul ettiğiniz için teşekkürler amca.'' dedi ve o anda dudaklarında tebessüm silindi. Pencereden bahçede denize doğru bakan Seher'i fark etmişti. ''Halan burada mı?'' diye sordu. Refet Vardar sehpadan aldığı sigarasını yakmaktaydı. Cevap vermek için bir nefes alıp dumanını üfleyene kadar bekledi. ''Evet, burada hafta sonunu ben de geçirecek. Dün gece evine girmiş biri.'' Selçuk şaşırmış görünüyordu. ''Kimmiş?'' sorusunu sorarken neredeyse keyifle gülümsememek için kendisini zor tutuyordu. ''Henüz bilmiyoruz.'' dedi Refet Bey ve bu konuda daha fazla bir şey anlatmadan arkasına yaslanıp onun söyleyeceklerini bekledi. Selçuk halasının dışarıda olduğunu hatırlayıp rahatsız bir ifadeyle suratını buruşturdu. ''Amca,'' diye söze başladı. ''Yönetim kurulu üyeliğim hakkında yardımınıza ihtiyacım var. Bu işin olmasını çok istiyorum amca. Sanırım artık idare heyetinde yer almamın zamanı geldi. Berke'nin senelerdir orada bir iskemlesi var.'' ''Berke senden çok önce döndü Selçuk, unutma. Ama o makamı gerçekten hak ediyor mu dersiniz? Ne demek istedin?'' Refet Vardar'ın onu dinleyişinde ve bakışındaki temkinli ifade Selçuk'un gözünden kaçmamıştı. Selçuk kararsız, başını hafifçe geriye doğru atarak kendinden ve söyleyeceklerinden emin olduğu hissini vermeye çalıştı. Şu anda karşısındakini inandırmak için olduğu kadar kendi kendisinin de söyleyeceklerine inanma ihtiyacı vardı. Birdenbire yalnız başınayken kurduğu komplonun anlatırken ne kadar anlamsız ve aptalca olacağını düşünmeye başlamış ve bütün özgüveni kaybolmuştu. ''Haydi'' diye fısıldadı şeytanı. Kulağının içine tüy kaçmış gibi huylandı. Refet Bey tüttürdüğü sigarasının dumanları arkasından yeğeninin söyleyeceklerini hala daha aynı ciddiyetle beklemekteydi. Diğeri öne eğilip dirseklerini dizlerine yerleştirdi. Elleriyle teatral bir tavırla amcasına daha yakın olduğu hissini vermeye çalışarak onun gözlerinin içine baktı. ''Size hayranlığımı bilirsiniz amca.'' dedi. ''Bana çok emek verdiniz. Oğlunuz yerine koydunuz.'' Refet Bey olduğu yerde kıpırdandı. Başını hafifçe eğip gömleğine düşmüş olan külleri üfledi. ''Doğru.'' dedi. ''Çok doğru. Seni olmayan oğlumun yerine koydum hep. Ama Berke de diğer bir yeğenim ve onu çok takdir ediyorum.'' Selçuk'un gözleri kıskançlıkla pırıldadı. Ayağa kalkmak, avuçlarını koltuğun arkasına dayayıp amcasına yukarıdan bakarak konuşabilmeyi çok isterdi ama bunun pek yerinde bir davranış olmayacağından emindi. Hele şimdi tam amcasından bir şey istemek üzereyken saygısız bir davranış sergilemek istemiyordu. Selçuk adap bilmediğinden saygısız olanlardan değildi. O özellikle karşısındakine saygı gösterilmeyi hak etmeyen biri olduğunu vurgulamak için saygısızlık yapmayı severdi. Ve bu da neredeyse çevresindeki herkes için geçerli olmaya başlamıştı. "Sanırım," dedi, "onun hakkında size söylemem gereken bir şey var. Bence Doğu'ya yatırım sebebiyle az temettü dağıtması tamamen palavra. Yönetim kurulunun onayından geçirmeden Aştaş'ın hisselerinden usta başlarına ve idari personeline epey pay dağıtmış. Personelinin ve işçilerinin bazılarının çocuklarına da yurt dışında burs veriyor. Bütün bunlar ortaklara dönmesi gereken para iken, Aztaş tamamen Berke'nin kendisinin kurduğu ve holdingden bağımsız bir kuruluş. Kendi yönetim kurulu ve kararları var. Evet, ama sonunda bunun piyasada lafı çıkar. Holdinge bağlı olmasa da ailemizin bireylerinden birinin yönettiği şirketin kasasını kendi arzu ettiğince kullanıyor olması hepimizi rencide eder. Hem de holdingin Aztaş'a verdiği yüklü kontra garanti mektubu varken. Refet Vardar koltuğundan kalktı. Sigarasını kül tablasına silkeledikten sonra parmaklar arasında tutarak odanın diğer ucuna doğru yürümeye başladı. Bunlar gayet tabii yönetim kurulunun onayını isteyen şeyler. Sormadan şirket kasasından bu şıklıkları yapıyorsa hoş değil, kendisiyle konuşurum. Selçuk beklediği kadar büyük bir reaksiyon görmemişti. Bence Aztaş'a holdingden bir kontrolör koyabiliriz. İsterseniz ben birini ayarlarım, dedi. Refet Bey olduğu yerde durup döndü. Aztaş'ın idare heyetinde zaten aileden bireyler var. Nesibe ile Saffet yönetim kurulu üyesi. Ben yönetici kadroya bir adam yerleştirsek diyordum. Günlük gidişatı takip etmek için. Neredeyse casus gibi mi demek istiyorsun? Berke'yi suçlu çıkarmak için bu arzu nereden doğdu Selçuk? Neler var kafanda? Selçuk'un durumu çıkmaza girmiş gibiydi. Aradığı desteği bulamamış olmanın verdiği şaşkınlıkla ve kurduğu mizanseni gerektiği kadar dramatik ve tesirli anlatamadığı için kendisine kızdı. Amcasını gerçekten etkileyebilecek bir şeyler düşündü. Kendi kıskançlıkları içinde yer alan bir şey daha gelivermişti aklına. Aile yüzüğü diye mırıldandı. Bunu nasıl düşmanlık hikayesine dönüştürebileceğini düşünerek. Şeytanı nerelere yok olmuştu, tam ona en çok ihtiyacı olduğu an. Ne olmuş aile yüzüğüne, dedi Refet Bey. Büyük babam aile yüzüğünü ona bıraktığı için holdingin başında kendisinin olması gerektiğine inanıyor. Refet Vardar sol elini pantolonunun cebine koyup parmaklar arasında sigara tuttuğu sağ eliyle "Sana mı söyledi bunu?" dedi. Hayır, hayır, böyle bir şey söylemeye cesaret edemez tabii ki. Ama ne kadar yakınız bilirsiniz. Konuşmalarından bunun onun hakkı olduğuna dair inancını sezinledim. Holdingin yeni nesil yöneticileri zaten sizler olacaksınız. Bundan tabii ne olabilir ki? Üstelik umarım unutmadın, senin holdingde yönetim kuruluna alınman için ne zamandır ısrarcı olan Berke. Selçuk son cümleyi hiç duymamış gibi davranarak konuşmayı kendi istediği şekilde yönlendirmeye devam etti. Ama Berke'nin görev teslimini beklemeye sabrı olacağını sanmıyorum. Anber'in gibi becerikli ve hırslı bir karısı var. İyi bir takım oluşturuyorlar. Üstelik bizim nesilden soyadımızı yürütecek tek erkek çocuk onların oğlu. Bu durum imparatorluğu tek başına sahiplenmek için Berke'nin iştahını açmıyor mu sanıyorsunuz? Refet Vardar parmaklarında sigarasını tuttuğu elini dur der gibi havaya kaldırdı. Selçuk bu işareti amcasının konuşulanları kabullenmediği anlamına aldı ve ısrarla, bu kez hırs dolu sesini kontrol edemeyerek, amcasına iki adım daha yaklaşıp devam etti. Bir düşünün amca, Berke'nin holding üzerindeki gizli hayalleri ailemiz için bir tehlike olabilir. Fazla değil, birkaç sene sonra... Birden amcasının gözlerinin baktığı nokta dikkatini çekti. Başını arkaya doğru çevirdi. Seher Vardar çalışma odasının kapısında durmaktaydı. Bakışları her şeyi duyduğunu belli etmekteydi. Elmacık kemikleri hırsla kasılmış, neredeyse ağlamak üzere olan gözlerinde yaşlar parıldamakta, dudakları titremekteydi. Refet Vardar duruma el koymak üzere ona doğru yürüdü. Seher... Ama kız kardeşi tokat yemiş bir bakışla döndü ve koşarak uzaklaştı. Refet Bey olduğu yerde birkaç adım daha attı ve durdu. Selçuk elini havada görünmeyen bir şeye vurarak söylendi. Tüh, Allah kahretsin, bu karına ne işi vardı bizi dinleyecek? Ne zamandan beri dinliyordu bizi? Refet Verder duyduğu sözcüklere inanamayarak dehşet içinde kalmıştı. Kolunu ona doğru uzatıp işaret parmağını salladı. Şimdi derhal içeri gidip halandan özür dile. Her nedense ona gerektiği kadar kızamadığının farkındaydı. Selçuk alışkanlığı olduğu üzere ellerini ceplerine sokup olduğu yerde yaylandı. Burada bizi dinleyebileceğini söylememiştiniz amca. Gelip burnunu sokmayacaktı konuşmamıza. Cadı, özür falan borçlu değilim ona. Refet Vardar çalışma odasının kapısına doğru ilerlemeye başladı. O zaman şimdi burayı terk ediyorsun. Halandan özür dileyeceğin zaman gelirsin. Odadan çıktığında Selçuk amacına ulaşmadan geride yalnız kalmıştı. Bakışları kin kusmaktaydı. Ziyan yok diye yeniden duyuldu şeytanının sesi. Alışıyorsun. Her mücadele netice almak için değildir. Bazen sadece neticeyi hazırlarsın. Bu da onlardan biri. Kafa karıştırdın ya. Yeter. Kaybettiğin bir şey yok. Doğruydu. Niyetini halasının da anlamış olmasının dışında gidişatta bir aksaklık yoktu. Ama yine de suyu gereksiz bulandıran bir hamle olduğuna dair içinde şüphe kıpırdadı. Hırsını kırbaçlanmış hissediyordu. Sert bir tavırla avucunu koltuğun arkasına vurup yürüdü. Odadan ayrılırken mırıldandı. Bu iş burada bitmedi. 7. ayrımın sonu, sayfa 102.